Ayrım 25.
Bu mizahi yazılarını bazen nazım ve bazen de nesir olarak kaleme alan yazarın, tanınmış Türk şair ve nesircilerinin üsluplarını taklitte gösterdiği büyük başarı dikkati çeker. Divan Çe'yi Fazıl Fi Vasfı Efazıl 1913, Harman Sonu 1919, Kırpıntı 1924, Şeytan Diyor Ki 1927 isimli eserleri ile ve yalnız manzum olanlarını toplayan Fazıl Ahmet 1934 adlı kitapta bulunan bu yazılar, mizah türünün 1908'den sonraki en başarılı örnekleridir. Edebi Tenkit. Fecri Ati devrinde edebi tenkit, her yeni edebi topluluğun kuruluş döneminde olduğu gibi çok hareketli bir görünüştedir. Bir yandan edebiyat-ı cedidenin artık bir tesiri kalmadığını kamuoyuna telkin ederek onun yerini almak ve bir yandan da kendilerine yöneltilen itirazları cevaplandırmak için topluluğun başlıca üyeleri geniş bir polemik kampanyasına giriştiler. Hele 1910 yılından sonra en şiddetli safhasına giren bu kampanyayı yürütenler arasında Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Ali Canip, Hamdullah Supi, Köprülüzade Mehmet Fuat, Şehabettin Süleyman ve Müfit Ratip ön planda gelirler. Bu yazılardan büyük bir kısmının polemik karakterde olması tabidir. Bu polemikler ise 1911 tarihinde Selanik'teki Genç Kalemler Dergisi'nin milli bir dil ve edebiyat hareketi yaratmaya başladığı tarihe kadar, edebiyat-ı cedideye ve Fecri Ati'ye muhalif olan ve üyelerinden bir kısmını Ali Canip, Hamdullah Supi, Celal Sahir, kısa zamanda kendisine çeken genç kalemler ile de uğraşmak zorunda kalır. Bu son toplulukla yapılan münakaşalar daha çok edebiyat dilinin Türkçeleştirilmesi üzerinde döner. Genç kalemlerin Türkçeyi Arapça ve Acemce'nin istilasından kurtararak onu bağımsızlığa kavuşturmak hususundaki çabalarına en çok karşı duranlar ise Fecri Ati'nin dağılmasından sonra genç kalemlerin açmış olduğu çığıra katılmış olan Yakup Kadri ile Köprülüzade Mehmet Fuat'tır. Fecri Ati'den sonra da başka bir edebi topluluğa katılmamış olup tenkit alanında ön planda gelenler ise Şehabettin Süleyman ve Müfit Ratip'tir. Şehabettin Süleyman, edebiyatın hemen her türüyle ilgili birçok tenkitlerinden başka Köprülüzade Mehmet Fuat ile birlikte Malumat-ı Edebiye 1. Cilt 1915 adı ile edebi bilgilerden bahseden bir eserde yayımladı. Ayrıca Abdülhak Hamit hakkında küçük bir tenkit eseri, Tenkidat-ı Edebiye Abdülhak Hamit Hayatı ve Sanatkar İstanbul 1913 ile doğrudan doğruya edebiyatla ilgili bulunmamakla beraber Türk edebiyatı ile ilgili bazı düşünce ve tenkitlerini de taşıyan Osmanlılık'ta Vahime-i Mesuliyet 1915 adlı bir incelemesi daha vardır. Tenkitlerini hemen hemen yalnız tiyatro alanında yaptığı için Türkiye'nin ilk tiyatro tenkitçisi sayılabilecek olan Müfit Ratip, pek çok olan tenkit yazılarını kitap halinde yayımlamış değildir. Servet-i Fünun devrinde olduğu gibi Fecri Ati'de de tenkitçilerin 19. asrın tanınmış Fransız tenkitçilerinden bol bol faydalandıkları görülür. Bu arada Süleyman Fehmi'nin Edebiyat 1909 ve Muhittin Birge'nin Yeni Edebiyat 1914 adlı ve edebi bilgilerden bahseden eserlerini de kaydetmek gerekir. 5. Milli Edebiyat Devri 1911-1923. 1908'de 2. Abdülhamit İdaresi'nin ortadan kaldırılmasından sonra Türk aydınlarını düşündüren en mühim mesele şüphesiz artık düşünce ve hareket serbestliğine kavuşmuş ve çeşitli etnik unsurlardan kurulu geniş bir topluluğun yaşayışına yeniden yön verebilecek siyasi ideolojinin ne olabileceği meselesiydi. İmparatorluğun siyasi birliğini sürdürebilmek düşüncesiyle 1860'tan sonra rağbet bulan Osmanlıcılık ideolojisi aynı düşünceyle 2. Meşrutiyet'in ilk yıllarında da rağbet gördü. Ancak Balkan Harbi 18 Ekim 1912, 22 Temmuz 1913. Hristiyan unsurların imparatorluğa karşı tutumlarını kesin bir şekilde ortaya koyduğu gibi Arnavutluk isyanı ve Araplarla Kürtler arasında gerek yabancı ve gerekse milliyetçi etnik güçlerce başlatılan bazı ayaklanma hareketleri, imparatorluğun siyasi bütünlüğünün sürdürülmesi bakımından Müslüman unsurların da tam bir anlaşma içinde bulunmadığını göstermekteydi. Osmanlıcılık ideolojisinin böylece iflası gerçekler karşısında bu ideolojinin tamamıyla safçasına ve hatta imparatorluğun geleceği için tehlikeli olduğu inancında bulunan bazı aydınları haklı çıkardı. Bunun üzerine 1908'den sonra ilk belirtileri daha önce görülen İslamcılık ve Türkçülük ideolojileri çerçevesinde toplaşmalar başladı. Müslüman milletleri kalkındırmak ve birleştirmek suretiyle Hristiyan aleminin karşısında bir denge gücü kurmak esasına dayanan, Tanzimat devrinin bazı aydınları arasında rağbet görüp, 2. Abdülhamit tarafından da desteklenen İslamcılık ideolojisi, 1908'den sonra daha gelişerek edebiyat alanında Mehmet Akif ile en kuvvetli temsilcisini yetiştirdi. Bu devirde bu ideolojiyi savunanlar arasında Said Halim Paşa 1863-1921, M. Şemsettin Günaltay 1883-1961, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi 1865-1919, Hacı Zihni Efendi ölüm 1913 ve Eşref Edip zikredilebilir. Ancak İslamcılık ideolojisinin Balkan Harbi'nden sonraki gelişmesinde, Balkanlardaki Hristiyan unsurlardan sonra Müslüman unsurların da imparatorluktan kopmasını önlemek kaygısının da yer aldığını kaydetmek gerekir. Fakat bütün çabalara rağmen bu ideoloji etrafında büyük bir toplaşma görülmez. Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojileri önce siyaset alanında görülüp edebiyata oradan geçtikleri halde, milliyetçilik ideolojisi tersine olarak önce edebiyat ve fikir adamları tarafından ortaya atılmış ve siyaset alanına oradan geçmiştir. Türkiye'de Tanzimat devrine kadar Türk olarak yalnız Osmanlı Türklerinin anlaşılmasına karşılık Tanzimat devrinde Türk kelimesi anlamı birdenbire genişleyerek dünyada çeşitli adlar altında devlet kurmuş, yaşamış ve yaşayan bütün Türkler için kullanılmaya başlamıştır. Harzem hanlarından Ebu'l-Gazi Bahadır Han 1603-1663 aynı isimdeki Çağatayca eserinden yaptığı Şecere-i Türki tercümesi 1864 ile ilk defa Ahmet Vefik Paşa 1823-1891 getirdiği bu görüşü Batılı Türkologların genel Türk tarihi hakkındaki çalışmalarından da faydalanılarak Süleyman Paşa 1838-1892 Tarihi Alem 1876 inde ve Ahmet Mithat'ın Ahmet Metin ve Şirzat 1891 adlı romanında verilen bilgi takip eder. Tarihi noktadan hareket eden bu bütün Türklük düşüncesinden ayrı olarak dil yolundan gidilmek suretiyle yapılan çalışmalarda aynı düşüncenin yayılmasında tesirli olmuştur. Bu hususta ilk adım olarak yine Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani 1876 adlı sözlüğünü ve onun ön sözünü kaydetmek yerinde olur. İmparatorluğun siyasi bütünlüğünü sürdürebilmek için İslamcılık politikasını benimseyen 2. Abdülhamit idaresinin milliyetçilik hareketleri karşısındaki aykırı tutumuna rağmen 1896'dan sonra Türklüğün bütünlüğü fikrini telkin eden çalışmaların devam ettiği görülür. Devrin tanınmış gazetecilerinden Ahmet Cevdet 1862-1936 çıkardığı ve Osmanlı adı eksik bulunarak başlığının altına Türk gazetesidir diye yazılan İkdam 1894 gazetesinde bu düşünceyi tutan yazıların çıkması ve Osmanlıca Türkçe münakaşalarına yer verilmesi hükümetçiye dil münakaşalarının yasak edilmesine yol açtı. Bununla beraber Necip Asım 1861-1926 Leon Kahun'un Asya tarihine giriş adlı eserini genişletmek suretiyle meydana getirdiği Türk tarihi 1900 ön sözünde Türkçenin tarihi ve aktüel durumunu ilmi bir şekilde ilk defa açıklamaya çalışan Şemseddin Sami'nin Kamus-ı Türkiye 1901 ve Bursalı Tahir 1861-1926 Türklerin Ulum ve Fünun'a Hizmetleri 1911 adlı eserleri aynı fikre hizmete devam etmişlerdir. 2. Abdülhamit'e muhalif olup yurttan kaçarak Paris ve Kahire'ye yerleşen bazı Türk aydınlarının yaptıkları yayınlar arasında da bu fikri telkine çalışanlar vardı. Akçuraoğlu Yusuf 1879-1935 önce Kahire'deki Türk gazetesinde makale olarak çıkıp aynı şehirde kitap halinde de basılan Üç Tarzı Siyaset, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük 1907 adlı eseri bunlar arasındadır. 1908'den sonra milliyetçilik hareketi Türkçülük adı altında önce tamamıyla kültürel ve Balkan Harbi'nden sonra aynı zamanda siyasi bir ceryan halini alarak dernekler ve yayın organları kurmak suretiyle teşkilatlanmaya başlar. Bu teşkilatlanma ile ilgili ilk dernek 1908 tarihinde kurulup 1911'de kendi adı ile bir de dergi yayımlayan Türk Derneği'dir. Türk Derneği'nin yerini 1911'de Mehmet Emin'in başkanlık ettiği Türk Yurdu Derneği aldı. O da çıkarmaya başladığı Türk Yurdu adlı dergi ile birlikte bir yıl sonra yerini Türk Ocağı'na bırakmıştır. Milliyetçi dernekler içinde en sürekli olanı budur. Daha çok milliyetçiliğin kültürel yönünü temsil ve yalnız aydınlara hitap eden bu organlardan başka, halkın seviyesine inmeyi gaye edinen Halka Doğru 1913 dergisi çıkarılmıştır. Milliyetçilik hareketinin hızla gelişip teşkilatlanmak imkanını buluşunda, iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin bu hareketi desteklemesi de büyük rol oynamıştır. 1911'de Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Turan Manzumesi ile Türklüğün bütünlüğü fikrini benimsediğini göstermiş olan Ziya Gökalp, 1876-1924, Birinci Dünya Savaşı boyunca bu hareketin lideri durumundadır. İttihat ve Terakki Partisi'nin genel merkez üyesi bulunmasından faydalanarak ön plandaki hükümet adamları ile de çok yakın temaslar kurmuş, milliyetçilik hareketinin hükümetçe desteklenmesinde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi'nde verdiği sosyoloji dersleri sürekli ve bol yazıları ile geniş bir aydın kütlesinin milliyetçilik prensiplerini benimsemesinde ve dolayısıyla milli bir edebiyatın yaratılmasında da başlıca amil olmuştur. Kuvvetli bir felsefi kültüre sahip bulunan Ziya Gökalp, samimi bir idealist olduğu kadar Türkiye'nin hali ve geleceği hakkında gerek kendisi ve gerekse başkaları tarafından ileriye sürülen düşüncelerin uygulanma imkanlarını çok iyi ölçebilmekte de büyük bir başarı göstermiş ve teorilerin katı kalıplarına sıkı sıkıya bağlanmadan onları gerçekleşme imkanlarına göre değerlendirebilmiştir. Siyasi ideolojilerin gerçekleşme güçlerini yine siyasi gelişmelere bağlı gördüğü için Türkçülüğün hedeflerini olayların gidişine göre ayarlamakta ve bizzat kendi düşünceleri üzerinde de zaman zaman revizyonlar yapmakta tereddüt göstermemiştir. Bu sebepledir ki 1911 yılında ateşli bir Turancı olduğu halde yeryüzünde tek hür Türk devleti olan Türkiye'nin de varlığını tehlikeye düşürecek siyasi gelişmeler karşısında uzak idealleri bir kenara iterek gerçeklere yatkın bir yoldan yürümeyi ve her şeyden evvel Türkiye'nin varlığının devamını ve medeni kalkınmasını hedef tutan aşırı olmayan bir milliyetçilik anlayışına dayanmayı uygun görmüştür. Türk Ocağı'nın organı olan Türk Yurdu'nun yayınları ile Ziya Gökalp'in denetimi altında çıkan Yeni Mecmua 1917'nin yayınları arasındaki ayrılık da bunu açıkça göstermektedir. İdeolojileri olaylarla birlikte değerlendirme prensibi onu 1908-1923 tarihleri arasında çok hızlı bir gelişme gösteren, Türk manevi hayatının hemen her yönünde büyük tesirler yapan ve Cumhuriyet'ten sonraki hamlelere de yön veren milliyetçilik hareketinin esaslarını sistemli bir şekilde açıklamaya götürmüştür. Bu açıklamaları yaptığı Türkçülüğün Esasları 1923 adlı eserinde Turancılığın Türk milletinin uzak ideali olduğunu söyleyerek uzak idealler için gerçekleşmenin aranmadığını belirtmiş ve ırkçılık teorisini de şiddetle reddetmiştir. Yine aynı gerçekçi görüş sonucunda milliyetçilikle bağdaşamaması tabii bulunmakla beraber Türklerin de Müslüman olmaları sebebiyle Birinci Dünya Savaşı boyunca aktüalitesini sürdüren İslamcılık ceryanına da zaman zaman yakınlaşmaktan ve onunla uzlaşma imkanları aramaktan da geri kalmamıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1918. Burada Tanzimat'tan beri sadece medenileşme hususunda bir esas olarak kabul edilmiş olan batılılaşma hareketinin 1908'den sonra da kuvvetle devam ettiğini ve politika alanında yer alan bütün ideolojilerce de ortaklaşa benimsendiğini, ancak Osmanlıcılık ideolojisini güdenlerce hiçbir sınırlamaya uğratılmamasına karşılık diğer iki ideolojiyi tutanlarca bazı sınırlamalara gidilerek batılılaşmanın daha çok bilim ve teknik alanlarında bırakılmak istendiğini kaydetmek gerekir. Hiçbir siyasi maksat gütmeden medeni ve sosyal alanlarda batılılaşmanın bu devirdeki en hararetli taraftarları Tevfik Fikret ile Abdullah Cevdet 1869-1932 ve Kılıçzade Hakkı Doğum 1872'dir. Bu akımın bu dönemdeki en mühim yayın organı ise Abdullah Cevdet'in 1904'te çıkarmaya başladığı İçtihat dergisidir. Diğer iki ideoloji gibi milliyetçilik hareketinin de er geç edebiyatta tesirini göstereceği tabii idi. Gerçekten 1911 yılı Nisan'ında Selanik'te çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisiyle milliyetçilik ceryanı edebiyatta da başlamış oldu. Ömer Seyfettin, Akil Koyuncu, Rasim Haşmet ve daha önce Fecri Atiye encümeninde bulunan Ali Canip gibi gençlerin çıkardıkları bu dergi, milli edebiyat deyimini ilk defa ortaya atarak böyle bir edebiyat yaratma görevini de üzerine alır. Milli bir edebiyat yaratmak için edebi dilin millileştirilmesinden başlayarak yeni lisan davasını ortaya atar. Daha önce Manastır'da Hüsün ve Şiir 1 Haziran 21 Eylül 1909 8 sayı adıyla çıkan bir derginin devamı ve ikinci cildi olarak çıkmaya başlayan Genç Kalemler ilk sayısından cilt 2 sayı 9-1 11 Nisan 1911 son sayısına cilt 3 sayı 27-18 Eylül 1912 kadar baş makalelerini temel hedefi yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak ve böylece yazı dili ve konuşma dili ikiliğini ortadan kaldırmak olan yeni lisan meselesine ayırdığı gibi zaman zaman diğer sütunlarını da bu konu etrafındaki münakaşalara ayırmış, meseleyi tam bir ciddiyet ve ısrarla yürütmeye çalışmıştır. Edebiyat dilinin o zamana kadar tamamıyla Arapça ve Acemce'nin hakimiyeti altında yapma bir dil olduğu inancında olan gençler, Edebiyat-ı Cedide ve Fecri Ati üyelerini dillerinin yabancılığından dolayı şiddetle tenkit etmişler ve daha geniş halk kütlelerine hitap etmek imkanını sağlayacağı ve böylece medeni kalkınmaya da yardım edeceği için sadece edebi değil, aynı zamanda sosyal bir dava saydıkları yeni lisan davasının gerçekleştirilmesini şu işlemlere bağlamışlardır. 1. Arapça ve Farsça gramer kaidelerinin kullanılmaması ve bu kaidelerle yapılan tamlamaların bazı istisnalarla kaldırılması. 2. Arapça kelimelerin gramerce asıllarına göre değil, Türkçedeki kullanışlarına göre değerlendirilmesi. 3. Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçede söylendikleri gibi yazılmaları. 4. Bütün Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasına lüzum olmadığından ilmi terim olarak Arapça kelimelerin kullanılmasına devam edilmesi. 5. Diğer Türk lehçelerinden kelime alınmaması. 6. Konuşmada İstanbul şivesinin esas tutulması. Yeni lisan hakkındaki düşüncelerini böylece belirten gençler, Tanzimat devrine kadar İran'ın ve ondan sonra da Fransa'nın taklitçisi saydıkları Türk edebiyatının artık taklit safhasından çıkarak yaratma safhasına geçmesini ve bunun için de Türk halkının hayatına yönelmesini istiyorlardı. Ancak bu yöneliş isteği roman, hikaye ve tiyatro ile ilgilidir. Bu türler konularını ve kişilerini yerli hayattan almalıdırlar. Fakat tamamıyla vicdani bir keyfiyet olan şiir için böyle bir kayıda lüzum yoktur. Şiire tanıdıkları bu imtiyaz onları sanat anlayışında ikiliğe düşürmüş ve Edebiyat-ı Cedide ile Fecri Ati'nin ferdiyetçi sanat anlayışından tamamıyla ayıramamıştır. Buna rağmen Genç Kalemler'in edebiyat ve edebi dil anlayışları Servet-i Fiyun'un ve Fecri Ati mensuplarınca büyük bir tepkiyle karşılandı. Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Halit Ziya, Cenap Şehabettin, Süleyman Nazif, Yakup Kadri ve Köprülüzade Mehmet Fuat tarafından yapılan itirazlar daha çok yeni lisanın bir edebiyat dili olamayıp ancak bilim dili olabileceği sanat eserlerinin milletler arası olması sebebiyle edebiyatın da milli olamayacağı ve genç kalemlerce açıklanan milli edebiyat anlayışının ırki bir karakter taşıdığı noktalarında toplanıyordu. Bir yıldan fazla süren bu karşılıklı çekişmeler sırasında Fecri Ati'den Hamdullah Supi ile Celal Sahir de yeni lisan hareketini kabul ettiklerini bildirdiler. Genç kalemler bir yandan da düşüncelerini bizzat uygulamak maksadıyla yeni lisanla yazdıkları yazıları yayımlıyor, aynı sayfada Servet-i Fiyun'un ve Fecri Ati şairlerinden birinin bir şiiri ile yeni lisanla yazılmış bir şiiri yan yana koyarak okuyuculara karşılaştırma imkanını da sağlamaya çalışıyorlardı. Bu yazılar arasında onların milli edebiyat anlayışına en uygun örnekler Ömer Seyfettin'in hikayeleri, Bahar ve Kelebekler, Bomba, Primo, Ant ile Ziya Gökalp'in Demirtaş ve Gökalp imzaları ile yayımladığı bazı şiirleridir. Balkan Harbi yüzünden dergi 1912 Eylül'ünde kapandıktan sonra yazarlarının büyük bir kısmı İstanbul'a göçerek yazılarını Türk yurdunda ve diğer bazı dergilerde yayımlamaya devam ettiler. Milli Edebiyat Hareketi, yeni yazarların ve hatta kendisine önce muhalif olanların Yakup Kadri, Köprülüzade Mehmet, Fuat, Refik Halit ve yeni yetişen gençlerin de katılması ile kadrosunu ve tesirlerini hızla genişletti. Süleyman Nazif, Cenap Şehabettin ve Ali Kemal'in şiddetle devam eden muhalefetlerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından önce konuşma dili, edebi dilin yerini tamamıyla almış, bu gayeye ulaşmak için Tanzimat'tan beri süren çabalar sonuçlanmış gibidir. Şiir. Genç kalemler çıkmaya başladığı zaman Fecri Ati şiiri çoktan tutunmuş, Ahmet Haşim ve Emin Bülent gibi kuvvetli şairlerle ilgi ve değer kazanmıştı. Fakat belli bir sanat anlayışına sahip olmayışı, dilde ve marazilikte edebiyat-ı cedide şiirini takip etmesi ve üyeleri arasındaki yaratılış ayrılıkları gibi sebeplerle er geç ortadan kalkmaya mahkum gibi görünüyordu. Genç kalemler kendilerinden önceki Türk edebiyatını sunilikle ve taklitçilikle suçlarken, çağdaşları olan Fecri Ati'yi de unutmamışlar, onu da iyice hırpalamışlardır. Esasen Fecri Ati de bu yeni hareketi beğenmemiş ve ona karşı Servet-i Fünun'da itirazlara başlamıştı. Fakat temellerinin zayıflığı yüzünden Genç Kalemler dergisinin kapandığı sıralarda 1912 güzü Fecri Ati de dağılmak üzere bulunuyordu. Ancak şiir bahsinde Genç Kalemlerle Fecri Ati arasında mühim bir anlaşmazlık yok gibidir. Genç Kalemler'de şiiri yalnız sanatçıya ait şahsi bir mesele, yalnız bir estetik haz vasıtası saymaları bakımından Fecri Ati'nin ferdiyetçi sanat anlayışından ayrılmış değildirler. Dil hususundaki ayrılığa sonraları aruzun yerine heceyi getirmeleri bakımından yine tamamıyla dışça bir ayrılık daha eklenirse de ferdiyetçi sanat anlayışlarında hiçbir değişiklik göze çarpmaz.